Ayrım 27, sayfa 239. Otobüs diğer benzerleriyle birlikte park yerinin bir ucunda duruyordu. Yıllar önce Hindistan'da üretilmiş Tata marka sağlam bir araçtı. Daha ilk bakışta zor bir hayat geçirdiği belli oluyordu. Etrafındaki diğer otobüslerden tek farkı tıka basa yolcu ve eşya ile dolu olmamasıydı. Tarık Hector'ı sahibiyle tanıştırdı. Gösterişli bir tanışma töreninin ardından Hector otobüsün etrafında bir tur attı. Yan pencerelerden üçünün çatlak, birinin de hiç cam olmadığını gördü. Hector motorun altına bakmak üzere diz çöktü. Yağ haznesi kaçırıyordu ama miktarı fazla değildi. Motor kaputu balya teliyle tutturulmuştu. Hector açıp yağ çubuğuyla seviyeyi kontrol etti. Radyatör suyu gibi oda doluydu. Belli ki kendisi için yeni doldurulmuştu. Direksiyon koltuğuna geçip yakıt kesme pistonunu devreden çıkardı. Ardından marş anahtarını çevirdi ve göstergeye bakarak ışığın yanmasını bekledi. Sonra marşı çevirdi. Motor çalışır gibi oldu ama hemen sustu. Otobüsün sahibi yanına geldi. "İzin verir misiniz efendi?" Hector koltuğu adama bıraktı. Adam her zaman yaptığı gibi marş anahtarı ve gazla oynayarak bir süre sonra motoru çalıştırmayı başardı. Ancak birkaç egzoz patlamasının ardından motor yine sustu. Adam hiç istifini bozmadan uğraşmaya devam etti. Sonunda motor bu kez daha ikna edici bir şekilde çalıştı. Ve bir an duracak gibi olduktan sonra birkaç egzoz patlamasının ardından düzgün bir şekilde çalışmaya devam etti. Adam muzaffer bir şekilde selam verdi. Hector adamı tebrik etti ve bu kez aracın arkasına yürüdü. Egzozdan mavi dumanlar çıkarken çeperlerinden de su damlıyordu. "Çatlak motor gövdesi," diye düşündü Hector. Kaputu yeniden açtığında silindirlerin birinden gelen vuruntuyu duydu. Bir Afrika otobüsü için yepyeni denebilecek durumda. Acaba birkaç yüz kilometre dayanabilecek mi? Tek istediğim bu. Aracın sahibine dönerek gözlerinin içine baktı. "Kaç para?" "500 Amerikani," dedi adam nazik bir şekilde. "250 diye karşılık verdi Hector. Adam sanki annesine ve babasına hakaret edilmiş gibi acı bir çığlık attı ve elleriyle yüzünü kapadı. "500 diye ısrar etti adam. Sonra giderek direncini yitirdi ve ikisinin de başından beri razı olduğu 300 dolara kadar indi. Sonra ellerine tükürüp tokalaştıktan sonra anlaşmayı mühürlediler. Hep birlikte otobüse binip koltukların arasından geçerek arkasındaki sandığın yanına gittiler. Adam kapağı kaldırdı ve gösterişli bir edayla içindekileri işaret etti. 6 tane AK-47 saldırı silahı ve 500 adet mermi. Silahların ahşap dipçikleri ufalanmış ve metal yüzeylerde mavi parlaklık kalmamıştı. Hector'ın göz attıklarından bir tanesinin namlusu o kadar aşılmıştı ki 50 metrenin ötesindeki hedefleri vuramayacağını tahmin etti. Pazarlık sonucu tanesi 25 dolara anlaştılar. Sıcağın altında saygı sözcükleri söyleyerek vedalaşmak üzerelerken adam otobüsün evraklarını uzattı ve sanki son anda aklına gelmiş gibi mücahitlerin her yerde eski şeyhi öldürüp aracını çalan isyancı kafirleri aradığını söyledi. Şeyhin ölümüne çok üzülmüş gibi bir hali yoktu. Konuşmasına devam ederek çalınan aracın birkaç saat önce şehirden çok uzak olmayan bir noktada terk edilmiş olarak bulunduğunu söyledi. Allah uzun ömürler versin diyerek yeni şeyhin sokağa çıkmaya yasağı ilan ettiği gün batımından gün doğumuna kadar yollarda seyreden ve kontrol noktalarında durmayan araçlara ateş açılacağını da ekledi. "Seni uyarmam gerektiğini düşündüm." Adam kayıtsızca omuzlarını silkti. "Sağ ol birader," dedi Hector ve uzattığı desteğe bir yüzlük daha ekledi. Adam uzaklaşınca Hector Tarık'a döndü. "Şimdi otobüsü dolduracak yolculara ihtiyacımız var. Eğer tepeyi bagajla doldurmaz ve sadece 9'umuz, içeride 1. sınıf yolcular gibi oturursak, kimse bir an için bile bizim Mekke'ye giden hacılar olduğumuza inanmaz." Güneş artık batmıştı. Tarık ucuza sahil şehri Berbera'ya kadar gidecek yolcularla otobüsü doldurmak üzere kamp alanına doğru uzaklaştı. Üç kadın ve Hector'ın grubundaki tüm erkekler otobüse binerek koltuklarda uyumak suretiyle yerlerine oturdular. Diğer yerler de hızla doldu ve güneşin doğmasına bir saat kala içeride sadece ayakta duracak yer kaldı. Sonradan gelen 10 kadar yolcu tehlikeli bir şekilde otobüsün tepesindeki bagajlara tutunarak seyahat etmeyi kabul ettiler. Otobüs yükün ağırlığıyla amortisörleri üzerine iyice oturdu. Hazel, Kayla ve Dahlia en arkadaki uzun koltuğa sıkıştılar. Kayla camı olmayan pencere kenarında oturmak istedi. Dahlia ise yol kontrolleri sırasında onlara soru sorulması durumunda devreye girmek üzere ana kızın arasına oturdu. Kayla, Dahlia'nın üzerinden annesine doğru eğilerek fısıldadı. Sonunda biraz temiz hava alabildim. İçerideki koku mide bulandırıcı. Hazel yanında oturan ve kucağında bir sepet kurutulmuş balık olan şişman bir kadının koltuğa yayılmış bedeninin altında yarısı görünür bir haldeydi. Balıklar az pişmişti ve kokuları kadınınkiyle yarış ediyordu. Hector koridorun ortasında kucağında AK-47'si ile bağdaş kurmuş oturuyordu. Önünde bir bagaj yığını duruyordu. Arka tarafa kadınların olduğu bölgeye geçmek isteyen biri önce bagajın sonra Hector'ın üzerinden atlamak zorunda kaldı. Aracı Tarık kullanıyordu çünkü yol kontrollerinden herhangi birinde durdurulup sorgulanacak olurlarsa doğal Puntland aksanı hiçbir şüphe uyandırmayacaktı. Diğer 4 Crossbow çalışanı acil bir durumda tüm otobüsü kontrol altına alabilmesi için Hector tarafından aracın içine stratejik olarak yerleştirilmişlerdi. Güneşin doğmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı nedeniyle geceyi kamp alanında geçirmek zorunda kalan 14 otobüs, motorlarını çalıştırmış kornalarına basarak yolcularını çağırıyorlardı. Uzun bir konvoy oluşturan otobüslerdeki yolcular güvenli bir seyahat için yüksek sesle Allah'a dua edip yakarıyorlardı. Sonunda konvoy kuzeye doğru uzanan karayoluna çıktı. Tarık kendilerine konvoyun ortalarında bir yer bulmayı başarmıştı. "Ne en önde ne de en arkada olalım," diye önerdi Tarık. "En çok onlar dikkati çekecektir." Şehirden 2 kilometre uzaklaşmamışlardı ki ilk yol kontrolüyle karşılaştılar. Konvoy durdurularak en öndeki otobüsün yolcuları silah zoruyla araçtan indirildi. Tüm bagajları açmaları istenmişti. Hector aramanın nasıl yapıldığını izlemek için ön tarafa giderek Tarık'ın yanına çömeldi. İlk otobüsün geçmesine izin vermeleri yarım saat sürdü. İkincisi onun yarısı kadar zaman aldı. Erkek yolculardan bazıları araçtan indirildi. İçlerinden bir tanesi görünürde bir neden olmaksızın tüfek dipçiğiyle bayılana kadar dövüldükten sonra yolun kenarına park edilmiş bir kamyonun kasasına atıldı. Beşinci otobüs kontrol noktasına geldiğinde muhafızların sıkılmaya başladığı apaçık belli oluyordu. 3 silahlı milis otobüse binmiş, bir tanesi de aracın etrafında dolanarak silmiş bir halde oturan yolcuları izliyordu. Liderleri şu adam. Hector başıyla otobüsten inerken belindeki keseye bir şeyler tıkıştıran ve otobüsün şoförüne devam etmesini işaret eden kocaman sakallı uzun boylu adamı gösterdi. "Ne kadar dersin?" $10 diye tahminde bulundu Tarık. "Bence yeterli olur, dene bakalım." Tarık tamam dedi ve Hector bagajların arkasındaki yerine geri döndü. Sonunda ellerindeki silahları ustaca sağa sola savuran mücahitlerin korkutucu bağırışları arasında ilerlemeleri işaret edildi. Arama grubunun lideri otobüse bindi ve Tarık'a doğru eğildi. Adamın nefesindeki anason kokusu Hector'ın bulunduğu yere kadar geliyordu. Tarık'ın $10 ustalıkla el değiştirdi. Mücahit doğruldu, Hector'ın koridoru tıkadığı yere kadar geldi ve silahını Hector'ın yüzüne doğruldu. "Kimsin ve nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Adım Süleyman Bağdadi. Cidde'ye gidecek feribota binmek üzere Berbera'ya gidiyorum. Mekke'ye hacca gideceğim." "Suudi bir domuz gibi konuşuyorsun." Adam öylesine bir garezi olmadan hakaret ediyordu. Sonra göze en arkadaki şişman kadına takıldı ve başını sallayıp sebepsiz yere bir kahkaha attı. Sonra geri dönüp koridor boyunca yürüyerek kapıdan yola atladı ve ardından Tarık'a bağırarak devam etmesini söyledi. Tarık hemen hareket etti. Sonraki 25 kilometre boyunca iki kere daha durulduktan sonra yolun iki yanına dağılmış halde birkaç kulübenin bulunduğu bir bölgeye geldiler. Yol kenarında yan yatan sazdan sundurmaların altındaki yaşlı kadınlar yer fıstığı, yer elması ve az tatlı bir muz türü satıyorlardı. Tarık otobüsü durdurdu ve yolcuların çoğu inerek yaşlı kadınlardan alışveriş etmeye başladılar. Tarık bir tabak kavrulmuş yer fıstığı satın aldığı satıcıya $1 bahşiş verince kadının gönlünü kazanıverdi. Yaklaşık 5 dakika sohbet ettikten sonra Tarık yerine geri döndü ve Hector hemen yanına gelip çömeldi. Hector Tarık'ın uzattığı kaseden bir avuç fıstık aldı. Ne buldun? Fıstıkları çiğnerken sordu. Dağdan giden eski yol buraya yakınmış. Birazdan geçeceğimiz kurumuş vadiden hemen sonraymış. Kadın bu yolu kendisi gibi yaşlı çok az kişinin bildiğini söyledi. Artık kimse kullanmıyormuş. Kendisi bile geçit verip vermediğini bilmiyormuş. İleride başka yol kontrolü olup olmadığını biliyor mu? Olduğunu sanmıyor. Hector kısa bir süre düşündükten sonra kararını bildirdi. Tamam Tarık. Burada yolcularımıza elveda diyeceğiz. Onlara ne söyleyeceğini biliyorsun. Tarık tüm yolculardan aşağı inmelerini isteyip kendisi de aynı şeyi yaptı. Sonra onlara kötü haberi verdi. Motorda yakıt kaçağı var. Bütün otobüsü ya da en azından tüm mallarınızı yakacak bir yangına yol açabilir. Devam etmemiz çok tehlikeli olur. Yolculardan protesto sesleri ve öfkeli imalar yükseldi. Balık sepeti taşıyan şişman kadının sesi hepsini bastırıyordu. Size ödediğimiz para ne olacak? Bütün paranızı iade edeceğim. Ayrıca başka bir otobüse binmeniz için her birinize $10'ar daha vereceğim. İtiraz sesleri hemen kesildi. Memnun bir şekilde kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı ki şişman kadının sesi yine yükseldi. Söz vermek kolay. Önce parayı görelim. Yoksa yakıt kaçağına gerek kalmadan o otobüsü biz yakarız. Tehdidini daha ikna edici kılmak için yüzünü örten peçeyi kaldırdı ve öfkeyle Tarık'a bakmaya başladı. İlk ödemeyi sana yapacağım teyze. Tarık parayı kadının tombul ellerine saydı. Kadının tüm öfkesi birden geçiverdi. Annesinin memesini uzattığı tombul bir bebek gibi sesler çıkarmaya başladı. Bir araya gelen diğer yolcular da paralarını aldıktan sonra bagajlarını otobüsten indirdiler. Sonra iyice hafiflemiş olarak yola devam eden otobüsün arkasından neşe içinde el salladılar. Kalan yolcular bu durumdan çok hoşnuttular. O iğrenç kokuya daha fazla dayanabileceğimi sanmıyordum dedi Kayla. Burkasının başlığını çıkarıp kafasını camsız pencereden dışarı uzattı. Derin nefes alıp vererek terlemiş saçlarını rüzgarda dalgalandırarak kurutmaya çalışıyordu. Biz buna Afrika esansı diyoruz dedi Hector neşeli bir tavırla. Şişeleyip Fransa'da satarsam pek para kazandırmaz ama. Kayla bu düşünceye yüzünü buruşturarak tepki verdi. Aradığımız vadi tam önümüzde galiba dedi Tarık. Tozlu ön camdan ileriyi işaret ediyordu. Dikkat millet, Hector aniden bağırdı. Bu tarafta park etmiş 2 milis kamyonu var. Kayla başını içeri sok ve ört. Kayla hemen bu emri yerine getirdi. Hazel kızına sarıldı ve birlikte yerlerine çöktüler. Adamlar yüzlerinin alt kısmını örttü. Tarık sabit bir hızla gitmeye başladı. Park halindeki iki aracın etrafında mücahit üniformalı bir grup adam vardı. Yaklaşan otobüsü görünce aralarında konuşmayı bırakarak dikkatlerini aracı çevirdiler. Bir tanesi yolun ortasına gelip silahını omzundan indirdi ve tek kolunu havaya kaldırarak dur işareti yaptı. Tarık hemen aracı durdurdu. Adam sürücü tarafındaki pencereye yaklaştı. ''Nereye gidiyorsunuz? Berbera. Neden bu kadar az yolcu var? Laskanud'da arıza yaptık. Çoğu beklemek istemedi ve otobüsten indi.'' Tarık'ın açıklaması üzerine adam yutkundu. Çok susadık dedi adam. Tarık koltuğunun altına uzanarak bu tür bir durumu öngörerek Laskanud'dan satın aldığı bir şişe Arakı'yı adama uzattı. Dipnot Arakı, yüksek alkollü anasonlu bir içecek. Adam mantarı dişleriyle çıkartıp şişeyi kokladıktan sonra iki adım geri çekildi ve devam etmelerini işaret etti. Tarık'ın otobüsü yeniden hareket ettirmesiyle birlikte hepsi rahatladı ve Kayla yeniden burkasının başlığını açtı ve başını pencereden dışarı uzattı. Otobüs vadinin yakın tarafındaki yokuşu inip kurumuş nehir yatağını aşarak karşı taraftan güç bela yukarı tırmandı. Tepeye ulaştıklarında beklenmedik bir şekilde kenarda park etmiş bir araçla karşılaştılar. Kirli beyaz renkli bir Toyota Hilux'tu. Direksiyonda bir adam vardı ve iki kişi de pick-up'ın kasasında ayakta duruyordu. Her ikisi de dürbünlerle batıdaki Etiyopya sınırını tanıyorlardı. Bir tanesi dürbününü indirip gelen otobüse bakmaya başladı. "Lanet olsun," dedi Hector. "Utmun Wadda bu." "Yüzlerinizi kapatın," diye uyardı adamları. Kadınlara baktı. Utmun Dalia'yı da Kayla'yı da görmemişti. Kayla pick-up'ı görür görmez kafasını içeri sokmuştu. Ama başı ve saçları açıktı. Hızla elbisesinin bir kısmını başına geçirip beyaz teninin fark edilmemesi için kafasını içeri soktu. Hazel burkasının başlığını zaten hiç çıkartmamıştı. Utmun'un tanıyabileceği sadece Hector ve bir zamanlar silah arkadaşlığı yaptığı dört adam vardı. Otobüs Hilux'la yan yana geldiğinde diğer adam da boynuna astığı dürbününü gözlerinden indirdi. Ellerini beline koyup otobüsün içindeki yolculara tek tek bakmaya başladı. Utmun'dan daha gençti ve son derece yakışıklıydı. Yüz hatları parlak abanozdan oyulmuş gibiydi. Hector adamın Kayla'nın videosundaki baş aktör olduğunu hemen fark etti. Hector'ın uyarmasına kalmadan adamın bakışları otobüsün arkasına yönelmişti. Umursamaz bakışları bir anda değişti ve yüzünde yırtıcı bir ifade belirdi. Kayla dayanamadı ve kaçamak bir bakış atmak için kafasını çevirdi. Adem'le göz göze geldiler. "Bu o, bu o kafir kancık!" Adem Arapça bağırıyordu. Aynı anda Kayla da dehşet içinde çığlık atmaya başlamıştı. "Bu Adem." Kendisini yere attı. Otobüsün zeminine yapışarak elleriyle yüzünü kapattı. Sıtma nöbetine kapılmış gibi titriyordu. Hector Tarık'ın sırtına bir şaplak indirerek bağırdı. "Devam et, bas gaza, bizi tanıdı." Tarık gaz pedalını kökleyerek aracı son hızında sürmeye başladı. Hector arka pencereye koşup silahın dipçiyle camı parçaladı. "Kayla'ya dikkat et," dedi Hazel'a hiç bakmadan. "Aşağıda kalsın. Silahlar patlayacak şimdi." Hector arka pencereden baktığında Utman'ın kasada ayakta durduğunu fakat Adem'in yolcu kabinine geçtiğini ve aracın onları takip ettiğini gördü. Hızla giden otobüsle aralarında en az 100 metre vardı. Ama Hector diğer aracın kendilerinden çok daha hızlı olduğunun farkındaydı. Adem yan camdan sarkarak silahını otobüse doğrulttu. Mesafe hala çok fazlaydı. İlk yaylım ateşi o kadar geniş bir açıyla dağılmıştı ki Hector mermilerin nereye isabet ettiğini bile kestiremedi. Çok daha tecrübeli olan Utmun henüz ateş etmiyordu. Bu mesafeden bile Hector ve o birbirlerini irdeliyorlardı. Birbirlerini çok iyi tanıdıkları için belli bir zayıflığının olmadığını iyi biliyorlardı. İkisi de hızlı ve ölümcüldü. Utmun sağ eliyle Toyota'nın tavanındaki tutanağı kavradı. Silahı rahat bir şekilde sol elinde tutuyordu. Hector onun her iki elini de ustalıkla kullandığını biliyordu. Utmun'un elinde hala Bannock şirketine ait olan yeni Beretta'sı vardı. Şimdiye kadar yapılmış en iyi piyade tüfeği. Hector'da ise hor kullanılmış ve daha önce tek bir atış bile yapmadığı antika bir AK-47. Utmun geniş açılı optik nişangâha sahipti. Sabit bir platformdan atış yaptığında 200 metre uzaktaki hedefi 1 santim yanılmayla vurabilirdi. Kesinlikle Hector'ın tanıdığı en iyi nişancılardan biriydi. Benim kadar iyi değil tabii ve hareket halindeki bir pick-up'ın kasası da Utmun için bile sabit bir platform sayılmaz diye düşünerek kendisini rahatlatmaya çalıştı Hector. Bu eski Tata'nın çeliği NATO'nun 5.56 mm'lik hafif mermilerini durdurabilir. Öte yandan Hector'da ham ve ağır demirden gez ve arpacık vardı. Silahının namlu iç çeperi oldukça aşınmıştı. ve tetiğe bastığında kurşun muhtemelen namlunun içinde titreşecekti. Nereye isabet edeceğini ancak Tanrı bilirdi.